Ayrım 3.
Sayfa 38. Söyledikleri doğruydu. Birinci şahıs doğru demiyordu. Ah domuzlar, sizi domuzlar. Bir gün hepinizin topunu attıracaklar ya, dur bakalım ne zaman. Boş bir arabaya yöneldiler. Sarı oğlan kadının beline doladı kollarını. Ben kendimden utandım. İnsanlar ayrıntısız olmalıymış. Bunu orospu dediğim kadın söyledi. İnsanların hep bir olması gerekliymiş. Birinci şahıs rolünü oynayan adam rolünün çok zor olduğunu düşündü. Zengin bir çocuk rolü oynamak ne zor dedi. Seyircilerden kimse oyunu alkışlamadı. İkinci perdeyi beklediler. Işıklar sönünce perde açıldı. Yılmaz Bütün. Tarzında yazılmış bulunmaktadır. Suç mevzu yazı muharriri mazmunlarından Yılmaz Bütün duruşmada kendisi fuhuşun, cinsi münasebetin aile çevresi içinde meşru şekilde olmasını müdafaa ettiğini, topunuzu attıracaklar sözlerinden suç kastı çıkarıldığını, halbuki böyle bir kastı bulunmadığını ve diğer ifadelerinin de doğru olduğunu, diğer mazmun Haluk Tanju Cılızoğlu da 13 isimli taşıyan derginin kanun nazarında tanzim edilip verilen beyannameye göre sahip ve mesulden de anlamamasından mecmuanın yazı işleri ile intişarına kadar geçen sefahati ile bizzat kendisi meşgul olduğunu, diğer mazmun Yılmaz Bütün'ü tanımadığını, Adanalı olan Abdullah isimli arkadaşına çevresindeki sanatçılardan yazı yazanların dergisine yazı göndermelerini rica ettiğini, derginin çıkacağı sırada iki kere okuduğunu, yazıda bir kadının neden kötü olduğunun gayet güzel bir dil ile anlatıldığını, suç konusu diye vasıflandırılan cümlelerin komünistlik propagandası teşkil edeceğini hatırına getirmediğini ve o vasfı taşıdığını anlamadığını, komünistlik hakkında hiçbir malumatı bulunmadığını gibi bu mevzuda kitap dahi okumadığını, hikayeyi sırf üslubu güzel olduğu için mahsursuz bulduğunu, mecmuanın başındaki solculuk ve dergimiz başlığını taşıyan yazıyı bizzat kendisi kaleme aldığını, 13 isimli kendi dergilerinin solcu olduğunu, Ocak mecmuası tarafından ileri sürülmüş olmasından kendilerinin solculukla alakaları olmadığını, derginin maksat ve gayesinin ne olduğunu bildirerek bu yazıyla cevap verdiğini, dergiyi kendisi çıkardığını, suç mevzu olduğu iddia edilen yazıyı mütalaa ettiği zaman cemiyetin sosyal bir vasfı mevcut olduğunu, kötü yola düşmüş bir kadın ile bir erkeğin evlenmesi kanunen caiz olduğu halde cemiyetin buna karşı menfi baskıları bulunduğunu, böyle bir kadın bir aile yuvasına nail olsa bu kötülüklerin önlenebileceğini, bu suretle cemiyetin bir kadını kazanmış olacağını, kendisi mevzu bu şekilde anladığını, yazıda suç unsuru görmediğini ve mazlum Tanju 14.04.1958 tarihli yazılı müdafasında da derginin birinci sayısından itibaren dava mevzu yazıyı ihtiva eden nüshaya kadar 22 nüshasının ibrazla bu nüshaların hepsinin bilhassa Atatürk ve milliyetçiliğe taalluk eden kısımlarının topyekün tetkiki derginin ne maksatlar takip ettiğini, karakterinin ne olduğunu göstermeye kifayet edeceğini, suç mevzu olduğu iddia edilen yazıyı muhtevi nüshanın ilk sayfasında yazının komünizmi reddeder mahiyette bulunduğu göz önünde tutulunca komünistlik propagandası mahiyetini taşıyacak bir yazının bilerek tarafından dergiye konulmuş olmasına ihtimal tasavvur edilemeyeceğini, bu yazıyı her dergide çıkan ve daha tafsilatlısı roman halinde intişar eden mümasil yazılardan farklı görmediği için dergiye koyduğunu, kendisi gerek tahsil ve gerekse aldığı terbiye bakımından komünist olmasına ve komünist fikirleri neşretmesine imkan bulunmadığını, yazının umumi mefhumu itibariyle TCK'nın 142. maddesinde yazılı unsurların ihtiva etmediğini, bilir kişinin iki ihtimal ileri sürmüş bulunduğunu, aleyhe olan ihtimalin kabulü için ortadan hiçbir makbul sebep bulunmadığını, bilir kişinin yazıda kati bir kanaat ile komünistlik propagandası bulunmadığına göre kendisi gibi bir lise talebesinden, bilir kişiden fazla bir bilgi ve anlayış aramak da suçun manevi unsuru bakımından hakkaniyete uymadığını, bu yazıda suç unsuru bulunsa dahi kendisi bunu anlamayarak bir hataya düşmüş olunca bu yazıdan dolayı kendisine suç kastı isnat edilemeyeceğini, CK'nın 45. maddesinin de göz önünde bulundurulması lazım geldiğini, basın kanununun 16. maddesinin 3. bendi kendi durumunda bulunanların cezalandırılmasını da emretmediğini ve mazlumlar müdafi Ömer Batı da 12.04.1958 tarihli müdafaanamesinde özümle dava evrakı meyanında bulunan Emniyet Müdürlüğü'nün cevabı tezkeresine nazaran dahi komünist bulunmadıklarını, ehli vukuf raporunda yazıda komünistlik propagandasının mevcudiyetini ifade eden bu satırda bizatihi müphem ve nakıs bir mahiyet arz etmektedir denilmekte olduğunu, bu bakımdan yazının umumi mefhumu itibariyle mazlumlar hakkında tatbik talep edilen TCK'nın 142. maddesinde yazılı unsurları ihtiva etmediğini, ehli vukufun vardı neticede böyle bir katiyet bulunmadığını, ehli vukufun iki ihtimal mütalaa etmiş olduğunu, aleyhindeki ihtimalin kabulü için ortada hiçbir makul ve hukuki sebep mevcut olmadığını, raporda dava mevzuu yazının mahiyeti hakkında müphemiyet ifade eden bir mütalaa dermiyan edilmiş bulunduğu cihetle sadece bu raporu istinaden mahkumiyet cihetine gidilemeyeceğini, bilakis beraatlerine karar verilmek iktiza ettiğini bildirmişlerdir. Suç mevzu yazı üzerinde tatbikat yapan bilirkişi İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku Doçenti Dr. Sahir Erman tarafından verilen 28.08.1957 tarihli raporda yazının yarı piyes yarı hikaye üslubunda yazılmış olup basit bir işçi kızı ile babasının parasıyla geçinen bir delikanlı arasında geçen macerayı nakletmekte olduğu, kızın 2 lira mukabilinde cinsi münasebette bulunmayı delikanlıya teklif etmekte, delikanlı ise para mukabilinde yapılacak bir temastan tiksinti duyduğunu cihetle bunun parasız olmasında ısrar etmekte, hatta kıza dayalı döşeli bir ev tutmayı bile teklif etmekte bulunduğu, kız ise bunu reddetmekte, bu şekilde geçindiğini söylemekte, nihayet delikanlıyı bırakıp kendisine herhalde para mukabilinde cinsi münasebet teklifinde bulunan bir başka delikanlıya gitmekte olduğu, bunun üzerine zengin delikanlı ötekisinin basit bir işçi olduğunu söyleyince bu tabire kızmakta, delikanlının mensup olduğu sınıfı kastederek, "Ah domuzlar, sizi domuzlar bir gün hepinizin topunu attıracaklar ya, dur bakalım ne zaman?" demekte bulunduğu hikayenin bir başka yerinde de bir arada yaşamayı teklif eden delikanlıya, kız babasının ve delikanlının mensup olduğu muhitin bu birleşmeyi uygun görmeyeceklerini, zira herkesin bir tutulmadığını, insanların hep onun gibi olmadıklarını söyleyerek şu sözleri ilave etmekte olduğu, herkes bu ayrıntıları kaldıramaz ki ortadan. Kaldırsalardı cennet olurdu buraları, cennet. Nihayet kız öteki delikanlı ile ayrılırken zengin çocuk kendi kendine şöyle düşünmekte. Ben kendimden utandım. İnsanlar ayrıntısız olmalıymış. Bunu orospu dediğim kadın söyledi. İnsanların hep bir olması gerekliymiş. Zengin bir çocuk rolü yapmak ne zor. Yazıda işçi sınıfı ile zengin sınıf karşı karşıya konmuş. Bu iki sınıf arasında devamlı bir aşk münasebetinin değil, ancak ufak bir bedel mukabilinde geçici temasların kurulabileceği fikri belirtilmiş olduğu, hikayedeki zengin çocuğun devamlı bir münasebet kurmak hususundaki isteği bile samimi bulunmadığı, zira kıza karşı olan arzusu geçince bu münasebete son vermeyi düşünmekte bulunduğu ve bu düşüncesi kız tarafından sezilmiş olduğu, yine yazıda zengin çocuğun dahil bulunduğu sınıf ile işçi sınıfı arasındaki farkları kaldırmak isteyenler pek az olup, zengin sınıfa mensup olanların bunu arzu etmedikleri, fakat günün birinde bu sınıfın topunun attırılacağı bildirilmekte olduğu, cemiyet sınıfları arasında bir müsavat kurulmasını istemek sosyalist bir düşünce mahsulü bulunduğu, hatta kapitalist cemiyetlerde bile bu müsavatı temin edici sosyal adalet tedbir ve mevzuatı yer almış bulunmakta olduğu, komünistlik ise bir müsavattan ziyade proletarya hakimiyetini kurmayı hedef tuttuğu, komünizme göre insanlar arasındaki tam müsavatı temin edebilmek için kapitalizmin bütün artıklarını ortadan silmek iktiza ettiği, bir artıklar ise ancak proletarya diktatörlüğü sayesinde ortadan silinebileceği, onun için evvel emirde proletarya diktatörlüğü kurulacağı, ondan sonra sosyalist cemiyetin son gayesi olan tam müsavat tesisi olunacağı, kapitalistlerde herhalde proletaryanın iktidara geçmesine gönül rızası ile muvaffakat etmeyecekleri cihetle proletaryanın ihtilal yapması zaruri bulunduğu, bu ihtilalin kapitalist sınıfı ortadan kaldıracağı demek oluyor ki, sosyalizmin kendi kendine tahakkuk edeceğini kabul ettiği bir gayeye komünizm zorla erişmek azminde olduğu ve esasen sosyalizm ile komünizmi ayıran en mühim kıstası kapitalist sınıfın bu şekilde zorla elemine edilmesinden ibaret bulunduğu, esasen kanunumuzda bu sınıfın diğeri üzerinde tahakkümünü tesis etmekten veya bir sınıfı ortadan kaldırmaktan bahsederken, cebir unsurunu istihdam ve tazammün etmekte olduğu bu esaslar altında yazı incelendiğinde, insanlar arasında ve hasaten zengin sınıf ile işçi sınıfı arasında bir müsavatı olan iştiyakin ve ancak böyle bir müsavatın tesisi neticesinde yeryüzünün cennete döneceği fikrinin yer aldığının görüldüğü mahaza, sadece bu fikir komünist propagandası yapıldığını kabule kifayet edemeyeceği, zira kapitalist cemiyetler dahi sosyal adalet tedbir ve mevzuatı, hele aristokrasinin yerine demokrasi nizamının ikamesi, insanlar arasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktan başka bir gaye gütmemekte oldukları, bununla yazıda zengin sınıfın cebren ortadan kaldırılmaktan başka bir günün geleceği fikri de yer almış bulunduğu, fil hakika hikayenin sonlarına doğru işçi kızının, "Ah domuzlar, sizi domuzlar, bir gün hepinizin topunu attıracaklar, dur bakalım ne zaman" demekte olduğu, bu cümle proletarya ihtilalini ve zengin sınıfın cebren ortadan kaldırılmasını ifade edebileceği gibi, günün birinde insanlar arasında müsavatın kurulacağı ve o zaman zengin sınıfa mensup delikanlının işçi sınıfına mensup bir kız ile evlenmekten çekinemeyeceği ve bir işçiyi hor görmeyeceği fikrini de uyandırabileceği görüleceği veçile, yazıda komünistlik propagandasının mevcudiyetini ifade eden bu satırda bizatihi müphem ve nakıs bir mahiyet arz etmekte olduğu bildirilmiştir. Filhakika suç mevzuu yazıda zengin bir delikanlı ile bir işçi kız arasındaki macera ele alınarak, işçi kızın para muhakabilinde cinsi münasebette bulunmayı meslek edindiği, bu sebeple kendisine bütün konforu haiz bir ev tutmayı teklif eden zengin delikanlı yerine parayla cinsi münasebette bulunmak teklifi yapan bir delikanlıyı tercih eylediği tebarruz edilmektedir. Yazıda kendisiyle bir arada yaşamayı teklif eden zengin delikanlıya kızın, delikanlının mensup olduğu muhitin ve babasının bu birleşmeyi uygun görmeyeceklerini, zira herkesin bir tutulmadığını, insanların hep onun gibi olmadığını söyleyerek, herkes bu ayrıntıları kaldıramaz ki ortadan, kaldırsalar da cennet olurdu buraları cennet. Aynı zamanda zengin delikanlının işçi kızın tercih ettiği delikanlıyı kastederek basit bir işçi demesinden, kızın atılganlıkla "Ben de işçiyim, beni basit görmezsin değil mi? İşine yararım, keyfini getiririm. Doğru değil mi söylediklerim?" Söyledikleri doğruydu. Birinci şahıs doğru demiyordu. "Ah domuzlar, sizi domuzlar, bir gün hepinizin topunu attıracaklar ya, dur bakalım ne zaman?" Yazı devamla, "Zengin çocuk, ben kendimden utandım. İnsanlar ayrıntısız olmalıymış. Bunu orospu dediğim kadın söyledi. İnsanların hep bir olması gerekliymiş. Birinci şahıs rolünü oynayan adam, rolünün çok zor olduğunu düşündüm. Zengin bir çocuk rolü oynamak ne zor" dedi. Tarzındaki ibare ve cümleler göz önünde tutulunca, suç mevzu yazı, zengin sınıf ile işçi sınıfı arasında müsavat temin edilmiş olduğu takdirde, yeryüzünün cennete döneceği, fakir ve işçi sınıfının tagallup ve tahakkümü ile zengin sınıfın ortadan kaldırılacağı bir günün geleceği, o zaman o delikanlının işçi kızla evlenmekten çekinmeyeceği ve bir işçiyi hor görmeyeceği fikrini telkin ve bin netice işçi sınıfı istilzam edilmek suretiyle sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak gayesi hedef tutularak komünizm propagandası yapmak kastıyla yazılmış ve mahkemece de bu suretle kabul edilmiştir. Her ne kadar ehli vukuf dava mevzu yazının komünistlik propagandasının mevcudiyetini ifade eden satırlarının bizatihi müphem ve nakıs bir mahiyet ise de bu yazının kül halinde delalet ettiği mana ve mefhum itibariyle ehli vukufun tereddütünü izale edecek ve komünizm propagandası yapıldığını kati surette gösterecek vasıfta bulunmasına ve izah ve sureti kabule göre bilir kişinin kesin mahiyet arz etmeyen mütalaası kabule şayan bulunmadığı gibi, mazlumlar ile müdafilerinin aksi mülahazaya müstenit müdafaları da varit görülmemiştir. Gerçi suç mevzu derginin sahibi ve yazı işlerini fiilen idare edenin Saffet İnsalman olduğu ve mezkur derginin birinci sayfasında münderiş bulunmuş ve çıkarılacak bu mecmuanın yazı işleri müdürlüğünün Saffet İnsalman tarafından yapılacağı beyan edildiği ve Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü İstanbul İl Temsilcisi tarafından 27.09.1957 tarihli 3423 nolu yazı ile bildirilmiş ise de mazlumlardan Haluk Tanju Cılızoğlu dergide sahip ve yazı işleri müdürü olarak görülen Saffet İnsalman'ın edebi mevzulardan anlamadığı için derginin yazı işleri ve intişarına kadar geçen safahatı ile bizzat kendisi meşgul olduğunu, dergiyi kendisi çıkardığını ve suç mevzu yazıyı mütalaa ettikten sonra mahsur görmeyerek dergiye koyduğunu, Saffet'in sembolik mahiyette mecmuanın sahip ve yazı işleri müdürü olarak görüldüğünü tahkikatın her safhasında sarahaten beyan ve itiraf eylemesine, bu durum müvacesinde intişar eden derginin yazı işlerini fiilen idare edenin mazlumun Haluk Tanju Cılızoğlu olduğu anlaşılmasına binaen yazı işleri müdürü sıfatıyla cezai bakımdan kendisinin de mesul olması iktiza eder. Binaenaleyh, mazlumlardan Yılmaz Pütü'nün 13 isimli Fikir ve Sanat Dergisi'nin 956 tarihli nüshasında 3 bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri başlıklı yazı ile sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak için neşren komünizm propagandası yapmaktan hareketine uyan 6733 sayılı kanunla muaddel Batın Kanunu'nun 16. maddesi delaletiyle TCK'nın 142'ye 1. maddesi gereğince 5 sene müddetle hapsine, suçun neşren işlenmiş olmasından mezkur maddenin 6. bendi hükmünce cezasının yarısı artırılarak 7 sene 6 ay müddetle ağır hapsine ve mezkur derginin yazı işleri müdürü olan diğer mazlum Tanju Cılızoğlu'nun suç mevzu yazıyı bilerek neşretmiş olmasından kezalik Basın Kanunu'nun 16. maddesi delaletiyle 141-1. maddesi mucibince 5 sene müddetle ağır hapis veya aynı maddenin 6. bendi icabında cezasının yarısı artırılarak 7 sene 6 ay müddetle ağır hapsine ve 31 ve 33. maddeler gereğince her iki mazlumun müebbetten amme hizmetlerinden memnuniyetlerine ve ceza müddetleri zarfında kanuni mecburiyet halinde bulundurulmalarına ve 173-3. madde sarahata dairesinde mazlum Yılmaz Pütün ile diğer mazlum Tanju Cılızoğlu'nun Konya'da 2'şer sene 6'şer ay müddetlerle cemiyeti umumiye nezareti altında bulundurulmalarına 36. madde mucibince suç mevzu derginin müsaderesine harçlar kanununun 1. sayılı tarifesinin 48. bendince 2'şer 100 lira harcın mazlumlardan ayrı ayrı tahsiline ve 3175 kuruş muhakeme masrafının her iki mazlumundan müştereken ve müstelsilen tahsiline temyizi kabul olmak üzere 24.05.1958 tarihinde ittifakla karar verilerek CMU muavini Faik Gözalman hazır olduğu halde mazlumlar müdafileri Ömer Batu'nun yüzlerine karşı usulen ve alenen tefkim kılındı. Reis 4769, Aza 5297, Aza 6724. Gençlik öyküleri. Üç bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri. Dedi. Yok dedim. Olmaz dedim. Sinekli Park'ın gölgeli karanlığında olmazlar, gölgelerin çengelli uçlarına asıldı, olur oldu. Soğuk soğuk eller uzandı karanlığa. Kaybettin dediler. Bunu da kaybettin. Üçlü karanlık sekizleşti. Seni kaybetmek istemiyorum dedim yavaşça. Küçük çıplak ayaklarını havuzun sularına bıraktı. Bilinçsiz çemberler türedi. Kınalı ellerini birbirine kavuşturdu. Öyleyse 2 lira ver dedi. Gözlerini yumdu. Kirpikleri göz boşluklarını gölgelendirdi. Dudaklarını büzüştürdü. Uzattı, uzandım. Dokunmaya korktum sonra. Çekildim. Yok dedim. Olmaz. Seni böyle düşünmek istemiyorum. Gözlerini açtı. Nasıl istersen peki. Sana namuslu orospu pozları mı takınayım yani? Bir hoş oynattı kalçalarını. İçimde bir diklenme oldu. Hani beni olduğum gibi seviyordun? Sana yine söylüyorum. Ben orospuyum. Diklenmem yavaş yavaş eridi. Şu arabada gördüğün kızlı olan var ya, 2 lira verirsen sen de onlar gibi yaparsın. Utandım. Gerçekleri kabullenemiyorum. Beni 2 liram için öptüğüne de inanmıyordum bir türlü. İnanasım gelmiyordu. Onun annemden, ablamdan farkı yoktu. Annem de babamla kırıştırırken aynı şekilde küçülüyordu. Yüzleri bir başka değildi onlarınkinden. Kınalı ellerini tuttum. Bak bana dedim. Baktı. Benden para isteme dedim. Para isteyince küçültüyorum gözümde. Yüzüme değişik bir anlam verdim. Yanlış anlama. Kalçasını eski yerine koydu. Daha neler? Başka ne yapıyorsun? Beni sevmiyorsun diyorum. Paran oldukça severim seni. Hoş, parlak çocuksun. İyisin de ama senin güzelliğin, iyiliğin benim işimi görmez. Ben senden, ondan yatmazsam aç kalırım. Sen benden yatmazsan da olur. Hizmetçi kız var evde. Onu sıkıştırırsın. Gördüm geçen gün. Kalçaları falan dolgun. Babam bulmuştur diye düşündüm. O da olmazsa ellerin var. Gençsin. Kimse ayıplamaz. İneklerine karpuz kabuğu toplayan ihtiyar kadının sepetinden bir kabuk çıkardı. Son kalan kırmızıları kemirdi. Bir tane daha çıkardı. Elime sıkıştırdı. Alay edercesine güldü. Islak bir soğukla ürperdim. Verecek misin diye mırıldandım. Bu arada başka şeyler düşündüm. Örneğin kalkıp gitmeyi. Kadına sövmeyi. Kırtarak güldü. 2 lira verirsen hemen dedi. Eliyle boş eski bir yük arabasını gösterdi. Kendime çok bilmiş bir insan süsü vererek böyle yapmasan olmaz mı dedim. Ne güzel bir işin var, çalışıyorsun. Bir an gözlerimin içine baktı. Sonra dudaklarını bükerek konuştu. Ne verirler fabrikada bana biliyor musun? Bu parayla geçinilir mi diye düşündün mü hiç?